Ayrım 22, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 261. 16. Bölüm. Elleri ve kolları bandajlı, gömlek yakası kesilmiş olan 05 Paris, Atlantik'i aşıp Washington'a giden jetteki tıkış tıkış bölmede Paris 2 ile birlikte oturuyordu. İdam edilmemiz ihtimal dışı diye düşündü 5. Amerikalılar bu bakımdan zayıftı. Özellikle de bir mahkum dengesiz hareketlerde bulunur, yaptıklarından pişmanmış gibi görünürse. Daha bilgili 02'yi dürttü dirseğiyle. 02 uyuyakalmıştı. Uyan, uyan dedi Almanca. Ne var? Oraya gittiğimizde ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Bir iki tane var dedi ilki esniyerek. Duyalım bakalım. Her ne kadar liderleri başka türlü hava taslasalar da Amerikalılar yapıları gereği şiddete düşkündürler. Aynı şekilde iliklerine işlemiş bir başka şey de her ne kadar öyle görünmeseler de kötülük, fesatlık peşinde olmalarıdır. Bizim liderlerimizin metresleri var ama kimse buna aldırmaz. Onların liderleri ise bir fahişeyle oynaşsa onunla cinayet çeteleri arasında ilişki kurarlar. Bu adamların kendilerine böyle kadınlar sağlamaları için gerçekten suçlulara ihtiyacı var mı? Saçma belki ama Amerikalılar buna inanırlar. Kendi iki yüzü, püritanizmleri doğanın yasalarını yatsır. Oysa tek eşli bir yaşam gerçekten de erkek neslinin doğasında yok. Neler saçmalıyorsun sen? Bana cevap vermiyorsun ki. Kesinlikle veriyorum. Oraya gittiğimizde hem iki yüzlülüklerini hem de komploculuk konusundaki ön yargılarını besleyeceğiz. Nasıl? Brüderschaft'ın seçkin bir birliği olduğumuza inanıyorlar ya da artık şu anda öyle düşünüyor olmalılar. Aslında bir bakıma öyleyiz ama zannettikleri kadar seçkin de değiliz. Yapmamız gereken şey gerçekten önemliymişiz gibi davranmak. Bizleri gerçek fırtına savaşçıları gibi gören, bizlere ihtiyaçları olduğu için güven duyan, Bond'daki fanatik taraftarlara bağlarımız varmış gibi davranacağız. Ama böyle bir şey yok ki, isimlerimiz yok, sadece iki haftada bir değişen kod adlarımız var. Amerikalılar gerçeği bizi ilaca yatırıp öğrenirler. Bugünlerde doğruluk serumları ciddi kurumlarda hipnotizmayla aynı kefede değerlendiriliyor. İnsanlar kendilerini böyle soruşturmalarda konuşmayacak şekilde hazırlayabiliyorlar. CIA bunu biliyor. Biz hazırlıklı değiliz. Neden olalım ki? Senin de dediğin gibi isimlerimiz yok. Aldığımız emirleri yürütme yetkisini veren kodlarımız var sadece. Eğer kimyasal maddelere maruz bırakılır ve o işe yaramaz kodları ortaya çıkarırsak, adamlar hazırlıklı olduğumuzu zannederler. Hala bana cevap vermiyorsun. Bu kadar çok konuşmadığın ve daha az ukala olduğun zamanlarda daha iyiydin. Amerikalılarla nasıl başa çıkacağız? Önce hareket içinde önemli bir mevkiye sahip olduğumuzu kabul ettireceğiz. Hem Avrupa hem de Amerika'daki liderlikle sıkı bağlılıklarımız olduğunu söyleyeceğiz. Sonra gönülsüz biçimde eylemlerimizde bir dereceye kadar ikiyüzlü bir taraf olduğunu da kabul edeceğiz. Yaşayış tarzınız çok savurgan. Gizli, pahalı ikametgahlar, sınırsız fonlar, istediğim zaman en şehvetli kadınlar. Bizim gerçeklerimiz her genç erkeğin fantezileri ve bunu olası kılan dava, uğrunda çalıştığımız dava, mutlaka uğrunda öleceğimiz bir dava değil. Çok güzel, çok ikna edici. Temel bu. Bu noktadan çıkıp komploculuk konusundaki ön yargılarını beslemeye başlayacağız. Önemli bir mevkide olduğumuzu, nüfuslu olduğumuzu, bize akıl danışıldığını ve böyle süpersonik uçaklarla seyahat edilebilen bir devirde dünyanın dört bir yanındaki yandaşlarımızla her an ilişkide olduğumuzu tekrar tekrar vurgulayacağız. Özellikle Amerika tabii ki dedi 05 Paris. Tabii ki. Elimizdeki bilgilerin isimler ve hem devlet hem de özel sektördeki bazı makamlar şok edici olduğu fikrini onlara kabul ettireceğiz. Tahmin bile edemeyecekleri erkekler, kadınlar, hepsi kardeşliğe sempati duyuyorlar. Bu şimdi zaten yapılıyor. Biz buna yeni boyutlar katacağız. Hem zaten kimse daha haberleri duymadı. Eğer bilgisayarlarımız doğruysa, ki bence doğrudur, biz neo-naziler arasında canlı ele geçen ilk seçkin kişileriz. Aslında bizler ganimetiz. En yüksek dereceden savaş tutsaklarıyız. Bize özel muamele bile gösterebilirler. Eğer kararsız, şaşkın bir görüntü arz edersek, Önümüzdeki birkaç günü iple çekiyorum. Diyane sokağından paçayı zor kurtarıp kaçan 04-7 Blitzkrieg'in Avignon deposundaki karargahına kendilerini dar attılar. İçeri girerken duygularını kontrol etmeye çalıştılar ama pek de başarılı oldukları söylenemezdi doğrusu. Karargâhtaki iki kişi toplantı odasındaydılar. Biri masanın başındaydı, diğeri de kahve doldurmakla meşguldü. ''Biz bittik artık!'' diye bir çığlık attı heyecan içindeki Paris 04. Soluğu kesilmiş bir halde kendisini bir koltuğa atarak ''Kıyamet koptu!'' ''Neler oldu?'' Kahve koyan Blitzkriegçi fincanı yere düşürdü. ''Bizim kabahatimiz değildi.'' Paris 7 ayakta duruyordu, kendini toplamıştı. Yüksek sesle kendini savunur bir tarzda konuşuyordu. Bir tuzaktı, 5-2 paniğe kapıldılar. Yaylım ateş açarak daireye daldılar. Sonra araya başka silah sesleri karıştı ve yere düştüklerini duyduk diye araya girdi 04. Gözleri boşluğa sabitlenmişti. Muhtemelen ölmüşlerdir. Ya diğerleri? Binadan aşağıya, pencereye kayan diğer ikisi... ''Bilmiyoruz, öğrenecek durumda değildik.'' ''Şimdi ne yapıyoruz o zaman?'' diye sordu 7. ''01'den ses seda var mı?''
''Yok.''
''Birimiz onun konumunu üstlenip Bon'a ulaşsın.'' dedi kahve makinesinin yanındaki uzman katil. Üçü birden vurgulayıcı bir ifadeyle hayır anlamında başlarını salladılar. ''İdam ediliriz.'' dedi. Dört hafifçe sıradan bir şey söylermişçesine, liderler bunu isteyeceklerdir ve kişisel olarak konuşacak olursam ben başkalarının hataları yüzünden ölmeyeceğim. Eğer ben sorumlu olsaydım siyanürü mutlulukla alırdım ama sorumlusu ben değilim, biz değiliz.
Ama ne yapabiliriz o zaman diye tekrar sordu 7.
Ayakta duran dört düşünceli bir halde masanın etrafından dolaştı, kahve makinesinin yanındaki Blitzkriegçinin önünde durdu.
''Bizim hesaplarımızı sen tutuyordun değil mi?''
''Evet ben tutuyorum.''
''Kaç paramız var?''
''Birkaç milyon frank.''
''Çabucak çekebilir misin?''
''Fon taleplerimiz araştırılmıyor. Bir telefon ediyoruz. Onlar da havaleyi yapıyorlar. Daha sonra gerekçelerimizi açıklıyoruz.''
''Tabii eğer bunlar sahte bahanelerse durum sonradan anlaşılır. Biz de sonuçlarına katlanırız.''
''Şimdi karşı karşıya olduğumuz sonucun aynısı yani öyle mi?''
''Temel olarak evet, ölüm.
Telefon et ve alabileceğin en yüksek meblağı iste. İstersen Fransa Cumhurbaşkanı veya parlamento başkanının çantada keklik olduğu yolunda bir şeyler de uçur.''
''O zaman en yüksek meblağı çekeriz işte. Havale işlemleri derhal gerçekleşir. Ama Cezayir Bankası açılana kadar para elimize geçemez.
Saat şimdi 4'ü geçiyor, banka 9'da açılıyor.''
''5 saatten az.'' dedi 07-4'e bakarak. ''Sen ne düşünüyorsun?''
''En açık olan şeyi, burada kalırsak idam cezasıyla karşı karşıya kalırız.
Söyleyecek olduğum şey midemizi bulandırabilir ama bence biz davamıza canlıyken ölü halimizden daha iyi hizmet edebiliriz. Özellikle de ölümlerimiz başkalarının kusurları yüzünden gerçekleşecekse bizim verecek hala çok şeyimiz var.''
Buenos Aires'in dışında oturan yaşlı bir amcam var. Rio de Plata'nın 70 mil güneyinde. O da 3. Reich imha edilirken kaçan bir sürü insandan biri. Ama ailesi hala o Deutschland'ı mukaddes bir yer olarak anar. Pasaportlarımız var. Oraya uçabiliriz. Aile bize sığınacak yer sağlar.
İdamdan daha iyi dedi 7.
Gerekçesiz idamdan diye ekledi masada oturan Blitzkriegçi ciddi bir ifadeyle.
''Ama 5 saate kadar bize dokunamayacakları bir konumda olabilir miyiz?'' diye sordu katil muhasebe müdürü.
''Eğer telefon hatlarını koparırsak olabilir.'' dedi 4.
''İhtiyacımız olan her şeyi toplayacağız. İmha edilmesi gerekenleri yakacağız ve buradan çekip gideceğiz. Önümüzde upuzun bir gün ve gece var. Çabuk, dosyaları ve ne evrak varsa hepsini metal çöp kutularına tıkın, sonra da yakın.''
''İşte bunu dört gözle bekliyordum.'' dedi içi rahatlamış olan 07.
Davalarına körü körüne bir inançla bağlanmış olan bu adamlar inançlarında bir çatlak bulmuşlardı. İlk çöp kutusundakiler yakılırken hesap işleriyle ilgili örgüt elemanı dumanı çıkarmak için pencerelerden birini araladı.
CIA Başkanı Knox Talbot, Wesley Sorensen'a ön kapıyı açtı. Akşamüstü saatleriydi. Virginia güneşi Talbot'ın mülkiyetindeki arazilerin üzerinde alçalıyordu.
''Fakirhaneme hoş geldin Wes.''
''Fakirhanene başlatma şimdi.'' dedi konsolosluk operasyonları şefi içeri girerken.
''Eyaletin yarısının sahibi sen misin yoksa?''
''Bir kısmını, gerisini beyazlara bıraktım.''
''Gerçekten de çok güzel bir yer burası Knox.''
''Tartışmayacağım.'' dedi Talbot muazzam paralar harcanarak döşenmiş salondan geçerek camla kaplı kocaman bir verandaya çıktılar. ''İstersen ve vaktin de varsa sana ahırlarla ambarı da göstereyim. Erkekleri keşfetmeden önce atlara aşık olmuş 3 kızım var.''
Sonra en son otururken şu işe bak hele dedi hayretle. Benim de aynı şeyi yapan 2 kızım var.
Koca bulduktan sonra seni terk mi ettiler?
Arada sırada uğruyorlar.
Ama atları sana bırakıp kaçtılar.
Öyle oldu ya dostum. Neyse ki karım atlara bayılır.
Benimki de tam tersi. Sık sık belirttiği gibi Harlem'de 145. sokakta büyümek onu ahırları olan bir malikanede yaşamaya hazırlamamış. Yine de atların kalmasından memnun. Çünkü çocukların eve uğramasını sağlıyorlar. Hatta bazen sık sık geldikleri oluyor bu yüzden. Sana bir içki vereyim mi?
Yok sağ ol. Kardiyoloğum günde 3 kadeye izin veriyor ve benim şimdiden 4 oldu. Sonra eve gittiğimde karımla birlikte 6.'yı da bulacağım.
Öyleyse işimize bakalım.
Talbot aşağı eğilerek sepet örgülü bir dergilikten siyah kapaklı bir dosya çekti.
Önce şu AA bilgisayarı dedi. Hiçbir şey yoktu. Kesinlikle üzerine gitmemi gerektirecek hiçbir şey.
Harry Latham ve kaynağını sorgulamıyorum. Ama eğer haklılarsa o kadar iyi gömülmüş ki o kişiyi ortaya çıkarmak için bir arkeolog gerekecek.
Onlar haklı Knox.
Bundan bir kuşkum yok. O yüzden kazmaya devam ederken yeni görev değişikliği politikasını gerekçe göstererek bütün birimi değiştirdim. Üst düzey personelinin yetki alanını genişletmek olarak açıkladım olup bitenleri.
Üst rütbeli personelde nasıl bir etki yarattı?
Pek iyi bir etki yaratmadı ama beklediğim tarzda belirgin bir itiraz da olmadı.
Tabii ki bir önceki ekip mikroskop altında.
Tabii ki dedi sonra en son. Yaşı Kröger, Gerhard Kröger.
Çok daha ilginç.
Talbot birkaç sayfa çevirdi. Şöyle başlayabiliriz. Kendisi açıkça görülüyor ki beyin cerrahisi alanında dehaymış eskiden. Sadece nazik tümörlerin alınmasında değil, aynı zamanda bazı akıl hastalıklarında şifayı sağlayan deri altı basınçların ortadan kaldırılması yönteminde de.
Eskiden mi diye sordu Wesley Sorensen. Ne demek bu eskiden?
Ortadan kaybolmuş. 43 yaşındayken Nürnberg Hastanesi'ndeki kraniyel yani kafa içi kanamalar cerrahisinin şef yardımcılığından artık bitip tükendiğini, ruhsal durumunun ameliyatlara devam etmesine uygun olmadığını öne sürerek istifa etmiş. Greta Frisch adında başarılı bir ameliyat hemşiresiyle evlenmiş ve onlar hakkında son bilinen İsveç'e göç ettikleriymiş.
İsveçli yetkililer ne diyor?
İlginç olan da bu ya. 4 yıl önce Göteborg'dan giriş yaparken kayıtlarını alıyorlar. Görünüşte bir tatil gezisi. Otel kayıtları da adamla karısının 2 gün kalıp ayrıldıklarını gösteriyor. İz de burada bitiyor.
Geri dönmüş işte dedi konsolosluk operasyonları müdürü. Gerçekte tahminimce hiçbir yere gitmedi. Hasta insanları iyi etmenin ötesinde bir iş buldu kendine.
Ne gibi bir iş bu Wes?
Bilmiyorum. Belki de sağlıklı insanları hasta etmek gibi bir iş. İnan bilmiyorum.
Drew Latham gözlerini açtı. Sokaktan gelen seslerden rahatsız olmuştu. Ses yatak odasındaki kırık camdan dolayı daha da güçlü geliyordu. Witkowski yakalanan nazileri denizci muhafızlarla birlikte koruma altında havaalanına götürmüş, birinin de albayın odasında kalması gerekmişti. Açık bir pencerede çok davetkardı. Drew ağır ağır yatağın öbür tarafından kayıp cam parçalarından dikkatle uzak durarak yataktan kalktı. Pantolonunu ve gömleğini koltuğun üzerinden çekip aldı, giyindi ve kapıya doğru yürüdü. Odadan çıktığında Witkowski ile Devries'i salonun tam karşısındaki bölümde masada oturmuş kahve içerlerken gördü.
''Ne zamandan beri ayaktasınız?'' diye sordu ikisine de aslında pek de merak etmeden.
''Uyuyasın diye ses etmedik canım.''
İşte yine bu canım lafı. Sevgi sözleri etmediğine içtenlikle inanıyorum artık.
Lafın gelişi durur dedi karın. Dün gece yani bu sabah bayağı harikaydın.
Tabii ama albayım daha iyiydi.
Elbette delikanlı ama sen de iyi gördün işini. Düşmanın karşısında serin kanlı bir nefersin.
Bunu daha önceden de yaptığıma bilmem inanır mısınız sayın süper herif? Bu konudan gurur duyduğumdan değil sadece bir hayatta kalma meselesiydi.
Gel dedi Dövriz ayağa kalkarak sana biraz kahve koyayım gel otur diye ekledi mutfağa doğru giderken. Üçüncü sandalyeyi alsana.
Bahse girerim kendi sandalyesini bana vermezdi dedi Latam sallana sallana masaya yürürken.
Neler oldu Stoş diye sordu.
Olmasını istediğimiz şey oldu genç adam. Bu sabah saat 5'te lağım farelerimizi bir jetle Washington'a gönderdim. Sorenson'dan başka kimsenin haberi olmayacak.
Ne demek haberi olmayacak? Wes'le konuşmadın mı?
Eşiyle konuştum. Onunla bir defa karşılaştım ve hiç kimse onun yarı İngiliz, yarı Amerikan konuşmasını taklit edemez. Ondan müdür beye Peter Pan 2 kodlu bir kargonun oranın saatiyle sabah 4:10'da Andrews'ta olacağını söylemesini rica ettim.
O da gelir gelmez söyleyeceğim dedi.
Ne kadar gevşek bir tutum Stanley. Haberi aldığını onaylamak için Wes'in telefon etmesini istemen gerekirdi. Dairenin telefonu çaldı. Albay ayağa kalktı ve odadan geçerek yürüdü. Telefonu aldı.
Evet.
6 saniye dinleyip telefonu kapattı.
Sorenson'du dedi.
Yere ve çatılara bir müfreze koymuşlar. Başka bir şey var mıydı sayın istihbaratçı?
Evet dedi Latam. Çizme imalatçısından ve Luna Park'tan tamamen vaz mı geçtik?
Ben vazgeçmezdim diye yanıtladı Karin Drew'ya kahvesini uzatıp otururken.
İki Neo öldü. İkisi de Amerika yolunda. Diğerleri kaçtı. Hesaplarıma göre 2 kişi.
Toplam 6 diye araya girdi Drew. Bir müfreze bile yapmazlar diye ekledi Witkowski'ye bakarak.
Yarım manga kadar. Daha kaç kişi var bunlardan?
Çalışalım bulalım. Ben Luna Park'ı alıyorum.
Drew diye bağırdı Devry sertçe araya girerek.
''Sen hiçbir şey almıyorsun.'' diye ekledi albay. ''Kısa dönemde belleğin kalmamış hiç. Seni ya da Harry'i bir tahtaya uzanmış, kadavra olarak görmek istiyorlar, unuttun mu?''
''Ne yapmamı bekliyorsunuz? Yatağın altına saklanmamı mı?''
''Hayır, burada kalacaksın. Merdivenleri korumak için 2 denizci ve pencereyi tamir etmesi için de bir usta göndereceğim.''
''Bir sakıncası yoksa faydalı olmak istiyordum da.''
''Olacaksın. Burası bizim geçici üssümüz. Sen de irtibat noktasısın.''
''Kiminle?''
''Senden kiminle temas kurmanı istersem seni her saatte en az 1 defa arayacağım.''
''Peki ya ben?'' diye sordu Karin sabırsızca. ''Ben de büyük elçilikte işe yarayabilirim.''
''Bunun farkındayım. Özellikle de kapıya bir muhafız koyduktan sonra benim odamda. Sorenson kim olduğunu biliyor. Hiç kuşkusuz Knox Talbot'ta.'' Eğer herhangi biri bana güvenli telefonumdan ulaşırsa mesajları sen al. Buradaki bunağımıza ulaştır, sonra ben ondan alırım. Şimdi keşke seni oraya götürecek bir yol bulabilsem. Belki dışarıda düşmanlar vardır.
İkimize de yararı dokunacak bir şey yapabilirim belki.
Devries yatağın yanındaki çantasına eğildi, ayağa kalktı ve yatak odasına doğru yollandı.
1-2 dakika sürer ama biraz tahrik, biraz da makyaj olacak.
''Ne yapıyor?'' diye sordu Witkowski karın kapıdan kaybolurken.
''Ben biliyorum galiba ama seni şaşırtsın biraz. Belki sonra onu asistanlığına yükseltirsin.''
''Daha kötüsü de olabilir. Freddy ona bir sürü oyun öğretmiş.''
''Bunları da Freddy'ye sen öğretmişsin.''
''Sadece yangın merdivenine, gerisini kendi başına çıkardı ve genellikle hepimizden ilerideydi. Hepimizden. Belki bir tek Harry'den değil.''
''Ya Karin elçilikten çıktığı zaman ne olacak Stanley?''
''Çıkmayacak ki. Bir sürü personel odası var. Birisini birkaç günlüğüne dışarı atarım, o da orada kalır.''
''Tabii, bir muhafızla beraber.''
Albay Latham'a baktı, bakışları sabitti. ''Onunla ilgileniyorsun değil mi?''
''İlgileniyorum.'' diye üstün görü cevap verdi Drew.
''Normalde onaylamam ama bu koşullarda bazı şeyleri görmezden gelebilirim.''
''Bunun bir yerlere varacağını söylemedim ki.''
''Hayır ama eğer varırsa benim çok çok önümdesin demektir. Çünkü o da aynı meslekte.''
''Efendim anlamadım.''
''Levazım subayının emriyle torun sahibi olmadık herhalde. 13 yıl iyi bir kadınla, harika bir kadınla evli kaldım.
Sonunda hayatımı kazanmak için yaptığım bu işi ve işin aile yaşamımızı etkileyişini onaylamadığını itiraf etti. Hayatımda ilk defa yalvardım ama o beni tanıyordu. Yaptığım işe o kadar alışmıştım, benim günlük hayatımda o kadar öncelikli olmuştu ki. Yine de çok cömertti. Çocukları sınırsız ziyaret hakkım vardı. Ama tabii ki onları o kadar sık ziyaret edecek kadar ortalıkta değildim.
Affedersin Stanley, bilmiyordum.
Artık treni bir defa kaçırdık değil mi?
Belki ama öyle görülüyor ki çocuklarınla iyi geçinmişsin, yani torunları ziyaret etmek filan.
Ya ne demezsin, beni işe yaramazın teki gibi görüyorlar. Anneleri yeniden iyi bir evlilik yaptı. Kazandığım para ne halta yarayacak ki? İşime yarayandan çok fazla ek gelirim var. Paracıklarımı Paris gibi bir yerde nerelere harcadığımı artık sen tahmin edersin herhalde.
Yatak odasının kapısında beliren figür ile konuşmaları kesildi. Siyah gözlük takmış sarışın bir kadın, eteğinin bir ucu diz hizasının üzerine kadar yukarı çekilmiş, bluzunun düğmeleri göğsünün ortasına kadar açık şuh bir tavırla vücudunun ağırlığını bir bacağından diğerine aktarıyordu. Kalın bir sesle,
''Arka odadaki çocukların nesi varmış bakalım?'' dedi filmdeki repliği taklit ederek.
Witkowski olağanüstü deyiverdi şaşkınlıkla.
''Şuna bak'' dedi Drew sakin bir sesle, ardından bir ıslık çaldı.
''Bu işe yarayacak mı albayım?''
''Hem de nasıl. Yalnız muhafızları göz altında tutmak gerekecek. Umarım birkaç tane eşcinsel muhafız vardır.''
''Endişeye gerek yok büyücü'' dedi Latham. ''Sıcaklığın arkası tam bir buzdolabı.''
''Açıkça görülüyor ki sizi aldatamayacağım Monsieur.''
Karin güldü, eteğinin ucunu serbest bıraktı. Bluzunun düğmelerini ilikledi ve telefon çalınca masaya doğru yöneldi. ''Ben bakayım mı?'' diye sordu.
''O da hizmetçisi olduğumu söyleyebilirim. Tabii güzel bir Fransızcayla.''
''Memnun olurum.'' dedi Witkowski. ''Bugün çamaşırcının günü. Genellikle bu saatlerde arar.'' ''Yukarı gelmesini söyle ve telefonda 6'ya bas. Aşağı kapı açılır.''
''Hello, c'est la résidence de Grand Colonel.''
De Vries bir iki saniye kadar dinledi, elini aizeye koydu ve büyükelçiliğin güvenlik şefine bir bakış fırlattı.
''Arayan büyükelçi Cortland, seninle hemen konuşmalıymış.''
Witkowski çabucak kalkıp geldi, telefonu Karin'den aldı. ''Günaydın sayın büyükelçi.''
''Beni iyi dinle albay. Dün gece evinde veya Orly Havaalanı ek bölgesinde neler olup bittiğini bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama eğer bu sabah için bir planın varsa unut hepsini. Bu bir emirdir.''
''Öyleyse polisten duydunuz efendim.''
''Duymak istediğimden de fazlasını duydum. Ve daha da kötüsü, bizimle tam bir işbirliği içinde olan Alman Büyükelçisinden de bir şeyler duydum. Fransa Dışişleri Bakanlığı Alman masası birkaç saat önce Kreitz'e haber vermiş. Avignon depolarının büro bölümünde yangın çıkmış. Enkazın içinde 3. Reich'a ait bazı malzemelerin kalıntıları bulunmuş. Yangın kül haline gelmiş, binlerce belgenin bulunduğu çöp kutularında başlamış.
Kağıtlar bütün binada yangın mı çıkarmış?
Görüldüğüne göre bir pencere açık bırakılmış. Hava cereyanı da alevleri dağıtmış. Yangın alarmını ve yağmurlama sistemini çalıştırmış. Çabuk oraya gidin.
Bu depolar neredeymiş efendim?
''Ben nereden bileyim? Fransızca bilen sensin. Birilerine sor.''
''Rehberden bakarım. Sayın Büyükelçi, kendi arabama da bir taksiye de binmemeyi tercih ederim. Acaba ulaştırmayı arayıp, sekreterinizi aratıp, Diyane Sokağı'ndaki daireme güvenli donanım göndertebilir misiniz? Adresi biliyorlar.''
''Güvenli donanım mı? O da ne?''
''Zırhlı araç efendim ve denizci korumalar.''
''Of, keşke İsveç'te olsaydım. Artık ne yapacaksan yap albay ve de çok çabuk.''
''Ulaştırmayı acele etmelerini söyleyin efendim.''
Witkowski o ünlü parmak hareketiyle telefonu kapattı. Daha sonra ahizeyi yerine yerleştirdi. Sonra Latham'la Karin de Vries'e döndü. ''Her şey değişti. En azından şu an için. Biraz şansla belki de bize büyük ikramiye vurdu.'' ''Karin, sen burada kalıyorsun. Sana gelince delikanlı, dolabıma gidip bir bak bakalım sana uyan bir üniforma bulabilecek misin? Aşağı yukarı aynı bedendeyiz. Biri uyar sana.''
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Drew.
''Bir antreponun içinde neoların yaktığı bürolara. Bir nazi çöp tugayı iyi iş görememiş. Aptalın teki pencerelerden birini açık bırakmış.''
22. Ayrımın sonu. Sayfa 271.